Ayrım 19.
Sayfa 211. Bu hol hiç de karışık olmayan basit bir icat gibi görünürdü. Bir metre derinliğinde bile değildi. Ziyaretçiyi bir kapıyı açıp ötekini kapatırken ancak 1-2 saniye geciktirirdi. Ama kesin konuşmadan önce birkaç saniyede ziyaretçi ışık ve havanın olmadığı bu yerde kısa bir duraklama devresi geçirirdi. Bu onun huzuruna çıkacağı kişiyle kıyaslanırsa ne kadar önemsiz bir varlık olduğunu hissettirirdi. Eğer kafasında herhangi bir kendine özgü düşünce ya da küstahlık varsa bunları hemen orada karanlıkta bir kenara iterdi. Tabii Pavel Nikolayevich'in gizliliği birkaç kişi aynı anda gelse bile bozulmazdı. Gelenler birer birer ancak çağrıldıktan ya da telefonla izin verildikten sonra içeri alınırdı. Bu şekilde donatılan, bu şekilde bir düzenle içeri girebilen bir büro görevlerin titiz ve derin bir çalışmayla yerine getirilmesini isterdi. Kapısının önündeki o koruyucu giriş yeri olmasa Pavel Nikolayevich kendisini pek perişan hissederdi. Bütün olayların mantık yönünden birbirini etkilemesi sonucu Pavel Nikolayevich'in iş hayatındaki tutumunun genel hayatını etkilememesi de imkansızdı. Yıllar geçtikçe Rusanov ile Kapitolina Matveyevna yavaş yavaş kalabalıklara, karınca gibi kaynaşan insanlara ve itişip kakışmaya karşı tiksinti duymaya başladılar. İtişip kakışmalar yüzünden otobüslerden, tramvaylardan, troleybüslerden nefret ettiler. İnsan bu araçlarda hakarete uğrayabilirdi de, çünkü bunlar üzerleri yağ ve kireç içinde tulumlar giymiş inşaat işçileri ve diğer işçilerle adeta işgal edilmişti. Giysilerinizin kirlenmesi işten bile değildi. Bununla da kalmaz, bir de insanın omzuna vururlar, bir bileti ya da bilet parasının üstüne biletçiden yolcuya kadar geçirmenizi isterlerdi. Tiksinirdiniz. Biletleri ve bozuk paraları bir uçtan diğerine iletmek, bitip tükenmeksizin devam ederdi. Kentte yaya dolaşmak hem yorucu hem de pek aşağılık bir şeydi. Üstelik Pavel Nikolayevich'in durumuna uygun düşmezdi. Sonra gelip geçenlerin ne gibi bir davranışta bulunacağını da bilemezsiniz. İşte bu yüzden Rusanovlar otomobil kullanmaya başladılar. Önce büronun arabasını, sonra taksi, daha sonra da kendi arabalarını. Tren yolculuğuna gelince üstü açık vagonlardaki yalnızca numarasız yerler değil, kapalılardaki numaralı yerler de dayanılmaz bir hale almıştı. İnsanlar pis kokulu koyun postundan paltolarıyla, çuvallarla, kovalarla dolaşıyorlardı. Bu yüzden Rusanovlar yalnızca kapalı, yataklı kompartmanlarda, dayalı döşeli vagonlarda yolculuk ediyorlardı. Rusanov için bir otelde daima bir oda ayrıldığını söylemek gereksiz. Odayı asla yabancılarla paylaşmak zorunda kalmaması için yapılırdı bu. Eğer bir preventoryum söz konusu olursa, Rusanovlar herhangi bir tanesine değil de müşterilerin gereken saygıyı gördükleri, en iyi şartların uygulandığı preventoryum havuzunun ve gezinti yerlerinin halka ait olanından parmaklıklarla ayrıldığı yerlere gittiklerini söylemek herhalde gereksiz olur. Doktorlar Kapitolina Matveyevna'ya yürüyüş salık verdikleri zaman Rusanov'un karısının eşitleri arasında yürüyüşler yapılabileceği böyle bir preventoryumdan başka yer yoktu. Rus ruhunu kaybetmemelerine ve prensip olarak halkın hep birlikte gezinme adetlerine düşkün olmakla beraber Rusanovlar yöneticiler ve önemli iş adamları ile birlikte olacakları preventoryumdaki daha temiz, daha güvenlikli yollara yer tutmuşlardı. Rusanovlar halkı severlerdi, büyük soylu insanlar. Halka hizmet ediyorlardı, halk için ölmeye hazırdılar. Böylece insanın banyo elektrikli trenlerinde, pis birahanelerde ya da otobüslerde, istasyonlarda karşılaşabileceği küstah, bazen çılgıncasına neşeli, üstü başı perişan insanlardan kaçınmaya başladılar. Yırtık pırtık giysili insanlar hep tehlikeliydi. Çünkü onlarda sorumluluk duygusunun pek az olduğu bir gerçekti. Sonra kaybedecek pek bir şeyleri olmadığı da belliydi. Yoksa üstüne başına bir çeki düzen verirdi. Asker ve yasa Rusanovları iyi giyimli olmayanlardan koruyordu ama bu durum pek geç kesinleşti. Yalnızca suçu kesinleşen sanığın cezalandırılacağı zaman koruyorlardı Pavel Nikolayevich'i. Sanıkla yüz yüze geldiğinde Pavel Nikolayevich tümüyle çaresiz kalıyordu. Sanık ona lanetler, küfürler savurur, hiç nedensiz yüzüne yumruk indirmeye kalkışır, giysisini yırtar ya da kirletir, hatta üzerindekileri çekip çıkarırken Pavel Nikolayevich'in ne mevki ne de takdir edilmiş olan çalışmaları koruyabilirdi. Böylece Rusanov dünyada hiçbir şeyden korkmamasına rağmen her zaman geldi ki yarı sarhoş, kendini bilmeyen insanlara karşı tümüyle olağan ve haklı bir kaygı duymaya başladı. Daha doğrusu bütün korkusu yüzüne bir yumruk yemekti. İşte bu yüzden Rodichev'in dönüş haberi onu çok korkutmuştu. Rodichev'in yapacağı ilk işin yumruğunu yüzüne indirmek olacağını düşünebiliyordu. Rodichev ile Guzun'un yasalara başvurmalarından hiçbir korku duymuyordu. Ona karşı hiçbir şey ispatlayamazlardı. İspatlayamamaları gerekirdi zaten. Ama eskisi gibi hala güçlü kuvvetli kişiler olarak kaldılarsa ya da haklarını kaba güçle çözümlemeye, çenesine bir yumruk indirmeye kalkışırlarsa... İşte Pavel Nikolayevich'in yenmek zorunda olduğu, azimli, bilinçli bir Sovyet vatandaşı olarak içinde söndürmeye çalıştığı duygu buydu. Bütün mesele her şeyden önce havalinin eseriydi. Belki de ortada Rodichev yoktu ve Allah'ın izniyle de buralara dönmeyecekti. İnsanların döndüğü üzerine dolaşan bu söylentiler belki de boştu. Çünkü önemli siyasi olayların akışı sırasında Pavel Nikolayevich şimdilik yeni bir hayat düzenini müjdeleyen işaretlere rastlamamıştı. Üstelik Rodichev dönse bile K'ya gidecekti. Buraya gelmezdi. Şu anda Rusanov'u aramak aklına en son gelen düşünce olurdu. Çünkü davranışlarına dikkat etmesi, K'dan yeniden atılmamayı sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden Rusanov'un başlangıçtaki, elinde olmadan doğan korku yersizdi. Yine de Rusanov'u aramaya kalkışsa bu yere uzanacak ipuçlarını hemen bulamazdı. Tren buraya 3 günde gelirdi, 8 eyaleti geçerek. Sonunda bu kente gelse bile önce hastaneye değil Rusanov'ların evine gidecekti. En güvenlikli yer. Ne söz ya? Böyle bir tümörü olması ve güvenlik. Ne çılgınlıktı bu? Onları geri getirmek. Niçin? Orada yaşamaya alışmışlardı. Her şeyden vazgeçmişlerdi. Niçin buraya gelmelerine, herkesin hayatını altüst etmelerine izin veriliyordu? Artık Pavel Nikolayevich kaygılanmaktan vazgeçmiş, uyumaya hazırlanıyordu. Uyumaya çalışmalıydı. O zaman tuvalete gitmesi gerektiğini anladı. Hastanedeki en sevimsiz iş. Tümör boynuna sert bir demir yumruk gibi basınç yaptığından dikkatle doğrulup dikkatle dönerek gıcırdayan karyolasından indi, pijamasını terliklerini giydi, gözlüklerini taktı, terliklerini hafif hafif sürüyerek yürüdü. Masada esmer, sert Maria oturuyordu. Uyanıktı, terliklerin hışırtısını duyunca derhal dönüp baktı. Merdivenlerin en üst bölümündeki karyolada yeni gelen Yunanlı, kabarık saçlı, ıstıraptan inleyen Rum hasta yatıyordu. Uyuyamadığından doğruldu. Pavel Nikolayevich'i korku dolu gözlerle izledi. Ortadaki sahanlıkta iki yastığa dayanmış, saçı hala düzgünce taralı, sarı, sapsarı ufak tefek bir adam lastikle kaplanmış bir oksijen çadırında nefes almaya çalışıyordu. Karyolasının yanındaki masanın üzerinde portakallar, çörekler, doğu şekerlemeleri, bir şişe kefir duruyordu ama o bunların hiçbirine ilgi göstermiyordu çünkü ciğerlerine yeteri kadar temiz havayı çekemiyordu. Alttaki koridorda başka hastalar yatıyordu. Bazıları uyumuşlardı. Doğuluya benzeyen yaşlı bir kadın acıyla kendini oradan oraya atıyordu. Örgülü saçları yastığın üzerinde yayılmıştı. Bundan sonra Pavel Nikolayevich herkesin arada hiçbir fark gözetilmeden şırınga yapılması için bir tek kirli küçük kanepeye yatırılmış olduğunu gördü. Sonunda elinden geldiğince fazla nefes alıp bunu içinde tutmaya çalışarak Pavel Nikolayevich tuvalete girdi. Bölmeleri, hatta el yıkayacak yerleri bile olmayan bu tuvaletlerde kendini bir toz zerresi kadar değersiz hissediyordu. Hademeler burasını günde birkaç kez temizliyorlardı ama ellerini yeteri kadar çabuk tutamıyorlardı. Çünkü daima yeni yeni kusmalar, kan ve dışkı oluyordu. Bu tuvalet en basit bir konfora bile alışmamış barbarlar ya da artık hiçbir şeye aldırış etmeyecek kadar kaygılı hastalar tarafından kullanılıyordu. Pavel Nikolayevich'in yalnızca başhekime kadar gitmesi, doktorların tuvaletini kullanmasına izin vermesini istemesi gerekiyordu. Bu pratik düşünce yine de Pavel Nikolayevich'in kafasında belli belirsiz oluşmuştu. Yine pansuman odasını, perişan kazan kadınını, holdeki uyuyan hastaları, sonra da oksijen çadırında ölümün eşiğindeki adamı geçti. Dinle arkadaş, burada herkesi iyi ediyorlar mı, yoksa bazıları ölüyorlar mı? Rusanov ona çılgın gibi baktı. O anda artık başını hiç döndüremediğini kesinlikle hissetti. Tıpkı Yefrem gibi bütün gövdesiyle dönmesi gerekiyordu. O korkunç şiş çenesinden yukarı doğru, aşağıda da köprücük kemiğine kadar vuruyordu. Acele koğuşuna döndü. Ne düşünüyordu? Neden korkmuştu öyle? Kime güveniyordu? Kaderi tam burada, çenesiyle köprücük kemiği arasında yatıyordu. Bu onun duruşmasının yapıldığı yerde hiçbir tanıdığın, bilinen hiçbir yardımın, savunmanın işleyemeyeceği bir yer. 15. bölüm. Kaç yaşındasın? 26. O kadar varsın demek. Ya sen? Ben 16 yaşındayım. 16 yaşında bacağımdan nasıl vazgeçerim? Ne kadarı? Dize kadar. Bu belli bir şey. Daha azını almıyorlar. Ne yaptıklarını da gördüm. Sık sık bir parça daha fazlasını kesiyorlar. Buraya kadar. Sallanan bir koçan kalacak. Takma bacak taktırırsın. Planların neler? Yani genel olarak. Üniversiteye gitmeyi umuyorum. Hangi bölüme? Filoloji ya da tarih. Giriş sınavlarını kazanabilecek misin? Kazanırım. Kaygılanmıyorum hiç. Hep soğukkanlıyımdır ben. İyi. Neden takma bacak araya girsin? Okuyacak, çalışacaksın. Durumun seni daha da inatçı yapmalı. Fen kolunda daha büyük başarı sağlarsın. Genellikle hayat üzerine ne düşünüyorsun? Genel olarak ne var ki bilimden başka? Evet ama ya evlilik? Evet, yapılacak başka bir şey olmazsa. Birini bulursun. Her ağaç için bir kuş vardır. Her neyse, başka ne olabilir? Ne demek istiyorsun? Ya hayatın, ya bacağın, değil mi? Evet ama belki ya bacağım kendi kendine iyileşirse? Hayır Demka, köprüler belki üzerine kurulamaz, belki üzerinde kurulan yapılar yıkılmaya mahkumdur. Şansa güvenemezsin. Sağduyuya göre davranman gerekir. Tümörünün adının ne olduğunu söylediler mi sana? Evet, sanırım S ve A harfleriyle başlıyor. Bir S ile bir A, o halde bacağın kesilmesi gerek. Ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Eğer bana bacağımdan vazgeçmem gerektiğini söyleselerdi, yaşantımın bütün anlamı yürümek ve ata binmek olmasına rağmen razı olurdum. Benim gittiğim yerlere ne kamyon ne de araba gider. Senin bacağını da kesecekler mi? Hayır. Kesmekte geç mi kaldılar? Nasıl anlatayım? Pek geç kaldım sayılmaz ama yine de bir bakıma geç kaldım. Tarlada işlerim vardı. Buraya 3 ay önce gelmeliydim ama işimi bırakmak istemedim. Yürümek, ata binmek durumumu daha da kötüleştirdi. Bacağım ovuldu, ıslandı, böylece iltihap yayıldı. O zaman kendimi daha iyi hissettim. İşimin başına dönmek istedim. Bir süre daha bekleyebileceğimi sandım. Şimdi bile bacağım öyle hassas ki pantolonun bir paçasını kesmek ya da çırılçıplak oturmak istiyorum. Orasını sarmadılar mı? Hayır. Görebilir miyim? Elbette. Bak. Çok fena. Hem siyah da. Doğuştan siyah. Orada bir doğum lekesi vardı. Sonradan azdı. Bu nedir? Onlar iltihabın geçip gittiği fistüller. Görüyorsun ya Demka, benim tümörüm seninkinden çok farklı. Benimkine melanoblastom denir. İnsaf bilmeyen pis bir şeydir. Genel olarak 8 ayda işini bitirir. Nereden biliyorsun? Buraya gelmezden önce bunun üzerine bir kitap okudum. Okudum ve hastalığımı anladım. Ama daha önce gelebilseydim bile ameliyata cesaret edemezlerdi. Melanoblastom çok kötü bir şeydir. Bıçakla bir dokun, her tarafın metastazlarla kaplanır. Melanoblastom da kendine göre yaşamak istiyor, anladın mı? Bütün bu aylar boyunca hep geri bıraktığım şeyi kasıkta belirdi. Ludmilla Afanasyevna ne diyor? Seni cumartesi günü muayeneye çağırmadı mı? Kolloidal altın diye bir şey almamız gerektiğini söyledi. Eğer bu altını bulursak hastalık kasıkta durdurulabilirmiş. Bacaktakini de ışın tedavisiyle söndürecekler. Ancak hastalığı bu şekilde geriletebilirlermiş. Seni iyi edecekler mi? Hayır Demka, ben iyi olamam. Melanoblastom'dan iyileşen yok. Böyle bir iyileşme şimdiye kadar görülmemiş. Bana gelince, yalnızca bacağımın kesilmesi yeterli olamaz. Daha yukarıdan da nereden kesecekler? Şimdi mesele şu, tümörün büyümesini nasıl durdurabiliriz ve daha ne kadar zamanım var? Aylar mı, yıllar mı? Başka bir deyişle söylediğin şey, demek istiyorsun ki, evet Demka, bunu kabullendim artık. Ama en uzun yaşayan, en çok yaşayan değildir. Karşı karşıya kaldığım sorun ne yapabileceğimdir. Ölmeden önce başarmam gereken bir şey var. 3 yıla ihtiyacım var. Fazlasını istemiyorum. Yalnız bu 3 yılı hastanede değil de tarlalarda geçirebilsem. Alçak sesle Vadim Zatsiriko'nun pencerenin yanındaki karyolasında konuşuyorlardı. Konuşmalarını yalnızca komşuları, sabahtan beri yatağında gözleri tavana dikili kütük gibi yatan Yefremli Rusanov duyabilirdi. Rusanov duymuş gibiydi çünkü Zatsiriko'ya sevgiyle birkaç kere bakmıştı. Evet, şunu anlamaya çalış. Yepyeni tartışmalara yol açabilecek bir düşüncenin denemelerini yapıyorum. Moskova'daki büyük bilim adamları çok maden cevheri rezervlerinin radyoaktif dalgalarla bulunabileceğine inanmıyorlar. Radyoaktif ne demektir biliyor musun? Bunun üzerinde binlerce tartışma yapılabilir. Kağıt üzerinde insan her şeyi savunabilir ya da kabul etmeyebilir, biliyorsun. Ama bütün bunları uygulamada da ispatlayabileceğimi hissediyorum. Bunun için hep tarlalarda bulunmam, maden cevherini su aracılığıyla bulmam gerek. Başka bir şeyle değil. Tabii yine söylüyorum, mümkünse. İş iştir. İnsandan çok şey ister. Söz gelimi, bizim hava tulumbamız yok. Bir santrifüj tulumbasını çalıştırmaya başlamazdan önce içindeki suyu boşaltman gerekir. Nasıl? Ağzından tabii. Bu da bir ağız dolusu radyoaktif su içmek demektir. Zaten içiyoruz. Kırgız işçiler hep, babalarımız burada asla su içmezlerdi, biz de içmeyiz der dururlar. Ama biz Ruslar içiyoruz. Şimdi Melano Blaston beni kıskıvrak bağladığına göre radyoaktiviteden niçin korkayım? Tam bu işin adamıyım. Aptalın birisin sen, dedi Yefrem, hırıldayan, anlamsız bir sesle. Onlardan yana dönmemişti. Bu sözleri de her şeyi duyduğunun kanıtıydı. Öleceksin. Jeolojiye ne ihtiyacın var? Sonra bir yarara dokunmaz ki. İnsanların ne için yaşadıklarını düşünsen daha iyi olur. Vadim'in bacağı hareketsizdi ama başını özgür, bükülebilen boynu üzerinde hafifçe çevirdi. Kara, zeki gözleri pırıl pırıl parlıyordu. En küçük bir güceniklik hissedilmeyen bir sesle karşılık verirken dudakları titriyordu. Ne için yaşadıklarını ben öğrendim. Yaratarak. Çok yararı dokunur. Yemek içmek zorunda olmazsın. Bunu söyledikten sonra plastik kalemini dişlerine vurarak ne demek istediğini anlayıp anlamadığını görmek için Yefrem'i süzdü. Bu kitabı oku, şaşacaksın, dedi Podyev, yine hareketsizdi. Vadim'i göremiyordu. Elindeki mavi kitaba parmağıyla vurdu. Görmüştüm, dedi Vadim çabucak. Zamanımıza göre bir kitap değil. Çok hareketsiz ve kuşkulu bir kitap o. Bizim değişimiz şu. Daha çok çalış. Hem de kendi kesen için değil. Hepsi bu kadar. Rusanov gözlüklerinin dostça ışıltısıyla doğruldu. Yüksek sesle sordu. Söyleyin delikanlı, siz komünist misiniz? Aynı sadelikle Vadim bakışlarını Rusanov'dan yana çevirdi. Kibarca, evet, dedi. Bundan emindim, diye Rusanov bir parmağını havaya kaldırarak zaferle bildirdi. Tıpkı bir öğretmene benziyordu. Vadim Demka'nın omzuna hafifçe vurdu. Artık yerine git. Çalışma zamanım geldi. Geochemical Method adlı kitabının üzerine eğildi. Kitabın sayfaları arasında küçük bir kağıt parçası duruyordu. Kağıt güzel bir el yazısıyla, kocaman kocaman ünlem ve soru işaretleriyle dolmuştu. Sürekli olarak kitabı okudu. Parmaklarının arasındaki kalem kıpırdamıyordu bile. Sanki artık bu koğuşta değilmiş gibi kendini kitaba vermişti. Genç adamın desteğinden cesaret alan Pavel Nikolayevich, ikinci iğneyi yaptırmazdan önce kendi kendine daha bir cesaret vermeyi düşündü ve koğuşa daha fazla sıkıntı vermemesi için Yefrem'in haddini bildirmeyi kararlaştırdı. Bu yoldaş size iyi bir ders verdi, yoldaş Podyev. İnsan kendini hastalığa köle etmemeli, ne de eline geçen ilk dinsel kitaba. Aslında siz ellerine... Pavel Nikolayevich, düşmanların ellerine demek istiyordu aslında. Günlük hayatta insan düşmanlarını parmağıyla gösterebilirdi ama bu hastane yataklarında düşmanları kimdi? Hayatın derinliklerine bakabilmeli, her şeyden çok büyük bir işin niteliğini anlayabilmelisiniz. İnsanları kahramanca işler yapmaya yönelten şey nedir? Ya da kahramanlık savaşlarından yararlanmaya sevk eden güdü? Ya da sözün gelişi iç savaşta? O zaman insanlar açtı, ayakkabısızdı, giysisizdi, silahsızdı. Yefrem bugün çok durgundu. Yalnızca karyolaların arasında gidip gelmekten vazgeçmekle kalmamış, olağan birçok davranışlarından da vazgeçmişti. Önceleri yalnızca başını esirger, bütün gövdesiyle istemeye istemeye de olsa dönerdi. Oysa bugün ne ellerini ne de ayaklarını kıpırdatıyor, yalnızca parmağıyla kitabına vuruyordu. Kahvaltı etmeye zorlanınca da "payına düşeni yemezsen karnın şişmez" diye karşılık vermişti. Kahvaltıdan önce ve sonra son derece hareketsiz yatmıştı. Arada sırada gözlerini kırpıştırmasa insan onun taş kesildiği sanısına kapılacak. Oysa gözleri kapalı değildi. Rusanov'u görünce bir kılını kıpırdatmadı. Duvarlar ve tavan hariç görüş açısında bulunan tek kişi Pavel Nikolayevich idi. Rusanov'un söylediklerini duymuştu. Dudakları aynı düşmanca sesi eskisinden daha güç anlaşılır sözcükleri söyleyerek kıpırdadı. İç savaşta ne olmuş? Sen iç savaşta çarpıştın mı? Pavel Nikolayevich içini çekti. Sen ve ben yoldaş Bodiyev, yaşamımızdan ötürü iç savaşta çarpışamazdık. Yefram burnunu çekti. Senin niçin çarpışmadığını bilmiyorum ama ben çarpıştım. Pavel Nikolayevich gözlüklerinin gerisinden aydın bir kişi tavrıyla bir kaşını havaya kaldırdı. Nasıl oldu bu? Çok basit diye karşılık verdi Yefram. Sözcükler arasında dura dura elime bir tabanca alıp çarpıştım. Eğlenceliydi. Çarpışan tek ben değildim. Tam olarak nerede çarpıştın? İsevsk'te kurucular meclisine hücum ettik. Ben İsevsk kurucularını destekleyenlerden 7'sini vurdum. Hala hatırlıyorum bunu. Evet, baş kaldıran kentin sokaklarına serdiği 7 üyeyi birden hatırlıyor gibiydi. Karşı taraftaki gözlüklü adam bir şey daha söyledi ama Yefrem'in kulakları bugün tıkalı gibiydi. Hiçbir şeye uzun süre kulak veremiyordu. Şafakta gözlerini açıp tepesindeki bembeyaz tavanın bir parçasını görür görmez önemsiz, çok uzun bir süre önce olmuş ve tamamen unutulmuş bir olay belirdi. Hiçbir neden olmadan aklına gelmeye başlamıştı. Savaştan sonra Kasım ayında bir gündü. Kar yağıyordu ama yere düşer düşmez eriyordu. Siperlerden kazılıp atılan sıcacık toprakta kar diye bir şey yoktu. Siperi gaz boruları için kazıyorlardı. Ortaya çıkan derinlik 1 metre 85 santimdi. Podiye siper boyunca yürüdü. Derinliğin yeterli olmadığını gördü. Ama çalışan işçilerin çavuşu geldi, sert bir tavırla derinliğin her tarafta aynı ve yeterli olduğunda ısrar etti. Ölçelim mi? Ölçersek senin için fena olur. Podiyev ölçü aletini çıkardı. Ölçünün üstüne her 10 santimetrede bir yatay çizgi koymuştu. Her 50. işaret diğerlerinden daha uzundu. Yapışkan ıslak balçığın içine girerek derinliği ölçmeye başladılar. Podiyev çizme, işçi çavuşu ayakkabı giymişti. Bir noktayı ölçtüler. 1 metre 75 santim çıktı. Devam ettiler. Burada 3 kişi kazıyordu toprağı. Esmer, kıllı yüzlü, uzun boylu, zayıf bir mujikle, hala parlak kenarlı, siperli asker şapkası başında biri, şapkanın yıldızı, üzerinden uzun bir süre önce sökülmüş ve kırmızı şapka kurdelesi, kireç ve kille kirlenmişti. Bir de ince bir kentli paltosu giymiş, şapkalı bir genç vardı. O yıllarda işçi giysileri pek azdı. Bu işçilere de verilmiyordu. Belki de bu palto delikanlıya daha okul sıralarındayken yapılmıştı. Çünkü palto dar, kısa ve lime limeydi. Yefrem'e sanki paltoyu gerçekten şimdi fark ediyormuş gibi geldi. İlk iki işçi hala toprağı kürekleriyle dışarı atmaya çalışıyorlardı. Ama ıslak kil küreğe yapışıp kalıyordu. Delikanlı ise sapı göğsüne saplanmış gibi küreğe dayanmış duruyordu. Üstü başı kar içindeydi. Ellerini yenlerinin içine sokmaya çalışıyordu. Eldivenleri yoktu. Eski asker çizmesi giymişti. Diğer ikisi atılmış otomobil lastiklerinin parçalarından lastik ayakkabılar giymişlerdi. Orada ağzını açmış ne duruyorsun diye çavuş delikanlıya seslendi. Ceza tayını istiyorsun galiba. Alırsın sen de. Delikanlı içini çekti. Küreğin sapı göğsünün daha derinliklerini işlemiş gibi eğildi. Bunun üzerine çavuş onun ensesine vurdu. Oğlan şöyle bir silkelendi, çamura küreğini saplayarak uğraşmaya başladı. Podiyev ile çavuş tekrar ölçmeye başladılar. Siperin iki yanına, kenara çok yakın, çamur halindeki toprak yığılmıştı. Ölçünün üzerindeki işareti görebilmek için öne doğru bir hayli eğilmek gerekiyordu. Asker yardım etmek ister gibi yaptı ama aslında aleti yana doğru eğdi. Böylece 10 santimlik bir fazlalık elde etmiş oluyordu. Podiyev ona küfretti. Ölçüyü dikleştirdi. Derinliğin 1 metre 65 santim olduğunu gördü. Senin yüzünden kendimi toplama kampında mı bulacağım? Başka bir fikrin var mı? İşte istenen iş. Duvarlar dimdik. Hendeğin ortasında kabarıklık olmamalı.